Ayrım 10, Cem Sultan, Memturhan Tan, sayfa 109. Dimitrios tohum saçılacak tarlanın henüz işlenmeden göğsünü güneşe açtığını görerek gülümsüyordu. İrene de onların konuşmalarını dinliyormuş gibi görünerek olanca dikkatiyle Lala Bey'i süzüyordu. Bu kız babasının fikri ve ruhi baskısı altında siyasi kinle yaşamayı kabul etmiş, yani fikrini hissine hakim yapmak mecburiyetine düşmüş olmakla birlikte yaratılışındaki zaafından kurtulamamıştı. Bir çıra kadar çabuk ateş alır, bir anda alevler içinde kalırdı. Bu duygulanma kabiliyeti o kadar büyük yahut kadınsı zaafı o derece derindi ki kulak yoluyla da hummaya yakalandığı olurdu. Horoz sesinden neşelenir, at kişlemesinden cezbelenir, boğa böğürmesinden kendinden geçerdi. İrene Cem'in candan düşmanıydı ama genç şehzadenin çelik kollarını çok defalar kıymetli taşlarla bezenmiş bir haç, bizzat İsa'nın gerildiği çarmıh gibi kutsal görmekten ve benliğini bütün teslimiyetiyle o kudretli askıya bağlamaktan geri kalmamıştı. Şimdi de şahsından nefret ettiğini söylediği Lala Bey'in özelliklerini gözden geçiriyordu. Lala Bey Cem gibi nezaketle kuvveti karıştırıp incelikle kuvveti aynı kalıp içinde yaşatan bir adam değildi. Kaba bir erkekti. Ama bu kabalıkta bir damla inceliğe yer vermeyecek kadar taşkın bir kuvvet, gerçek bir erkek kuvveti parlıyordu. Küçük bir nezaket bu kalın kuvvetin üstünde çam köküne yapıştırılan boncuk gibi gülünç görünecekti. Lala Bey'in bakışlarında da başkalık vardı. Kurtlar gibi sert bakıyordu. Kirpiklerinin bu keskin bakışlar arasında ısıran dişlerden farkı yoktu. Sesi büsbütün korkunçtu. Alelade bir insan gırtlağından değil de derin kuyulardan kopup geliyormuş gibi bir şeydi. Özetle Lala yapısıyla, bakışıyla, sesiyle bambaşka bir erkekti. Bir taraftan yüksek bir dağı andırıyor, bir taraftan bir fırın tesiri yapıyordu. İrene bilinçsiz bir özlemle bu dağın zirvelerine kadar yükselmek, o fırının alevlerinde de ısınmak istiyordu. Dağ belki yarı yolda gözlerini kamaştıracaktı. Fırın daha ilk yaklaşışta belki tenini kavuracaktı. Ama kız gözleri karara karara bu heybetli yüksekliğe tırmanmak, iliklerine kadar yayılacak alevler içinde kıvrana kıvrana o fırının ruhunu içmek isteğini içinden atamıyordu. O anda ne Öç düşünüyor ne Cem'i hatırlıyordu. Tarihlerini pek iyi bildiği Teodoraların, Zoilerin zaafını taşıyor ve bu zaafın ağırlık merkezi gözlerindeydi. Dipnot: bu iki kadın Bizans'ın imparatoriçeleridir. Theodora bir sirk bekçisinin kızıydı, sahnede oynuyordu. Namussuzlukla şöhret almıştı. O sokaktan geçerken Bizans kadınları bile yol değiştirirdi. Sonra İmparator Justinianus'un karısı oldu, başına taç giydirildi. Zoe 8. Konstantinos'un kızı olmakla birlikte meşrepçe Theodora'dan da aşağıydı. Bu kadının 72 yıllık hayatı iğrenç aşklarla doludur. Biraz daha sarsılsa babasının yanında yerinden fırlayacak, Lala Bey'in boynuna sarılacaktı. İradesi o kadar gevşemiş, erimişti. Bazen Cem gözünün önüne gelmiyor değildi ama o zarif vücut bu kalın adamın yanında pek cılız kalıyordu. Onlar sevimli bir buzağıyla iri bir boğayı andırıyorlardı. Biri herkese kendisini sevdiren, öbürü herkesi ürküten iki zıt mahluk. Şu kadar ki buzağıdaki sevimlilik bir tür zayıflık, belikindeki ürküntülük imrendirici bir varlık temsil ediyordu. İşte bu durumda Dimitrios yeni baştan söze girişti, planını anlatmaya koyuldu. Lala Hazretleri dedi, şefkatli efendimizi tehlikesizce emeline kavuşturmak için miskin Bayezid'e afyon sunmak gerektir. Bunu da siz yapabilirsiniz. Kendisine bir mektup yazıp bu kavgayı hoş görmediğinizi, biraderlerine iyi muamele etmek şartıyla orduyu savaştan alıkoyacağınızı, hatta öbür tarafa geçeceğinizi bildirirseniz ilk adımı atmış olursunuz. Yakup Bey gözlerini düzme erkeğin yüzünden çevirdi, homurdandı. ''Ben öyle halt etmem ya, haydi yazdım diyelim. Bayezid sözüme inanır mı, tedbirinden geri kalır mı?''
''Onu inandırmak benim boynumun borcu.''
''Ne suretle? Sırası gelince söylerim. Şimdi sözümü bitireyim. İş bir kere yazıya çiziye binince bizim için çalışmak meydanı açılmış olur. O zaman sizin yapmak ister göründüğünüzü Bayezid'in kumandanlarına yaptırır. Kendileriyle anlaşarak hepsini ve hiç olmazsa önemlilerini bu tarafa çeleriz.
Güç, çok güç.
Güç mü? Öyleyse 10 dakika müsaade ediniz de bu işin sandığınız kadar güç olmadığını, Bayezid ordusunda kendiliğinden bizi isteyen kumandanlar bulunduğunu size ispat edeyim.
Lala Bey inanmadığını gösteren bir hareket yaptı. Aynı zamanda düşünceli bir çehre takındı, mırıldandı.
Düş görüyorsun Çelebi, düş. Başka bir şey değil.
Halep oradaysa arşın burada. İzin verirsen çadıra gideyim. Size Gedik Ahmet Paşa'nın mektubunu getireyim. Okuyun, anlayın.
Yakup Bey yerinden sıçradı. Gedik Ahmet'in mektubu mu? O bizim efendimizin yanına mı gelmek istiyor?
Evet, niyeti öyle.
Yalan, vallahi yalan. Gedik böyle iş yapmaz. Adını kirletmez, kendini küçültmez.
Dimitrios ayağa kalktı, kollarını göğsüne kavuşturdu. Kuvvetli bir sesle ısrar gösterdi.
Kağıdı görünce hükmünüz değişecek. Bunu bildiğim için telaşınıza gülmek istiyorum.
Gülecek dem değil Çelebi, düşünecek dem. Durma git, şu kağıdı getir.
Dimitrios, Lala Yakup Bey'in ruhunu en ince yerinden iğnelemişti. Uyuyan bir yılanı uyandırır gibi onun gizli çırpınıp duran bir duygusunu uyanıklıkla şahlandırmıştı. Gedik Ahmet Paşa'yı için için kıskanan bir adamdı. Fatih'in kullandığı vezirler, kumandanlar içinde hiç kimse Lala Yakup Bey'i gıptaya düşürmemişti. Kendini bütün o şöhretli adamların düzeyinde görür ve bir gün olup bu üstünlüğü herkese de kabul ettireceğine inanırdı. Yalnız Gedik Ahmet'tir ki erişilmez bir hedef gibi onun gözüne ürküntü, içine de ezgi getiriyordu. Kırım'ı alan, Karaman hükümetini mahveden, İtalya topraklarında at oynatan bu şöhretli askerin adını işittikçe adeta elemlenirdi. Onun kadar iş göremeyeceğini düşünerek ve onun uçsuz bucaksız kudreti önünde daima sönük kalacağını anlayarak acı acı hayıflanırdı. Şimdi bu adamın Cem'e yardım etmek istediğini işitiyordu. Bu haberin anlamı Gedik Ahmet'in Cem ordularını ele alması, kendisini şimdilik mevkiinden atıp küçültmesi demekti. Lala Bey yerin dibine geçmeyi kabul ederdi. Böyle bir küçülüşe tahammül edemezdi. Bereket versin ki Dimitrios'un sözüne belge getirmek üzere çadırdan ayrılmasına rağmen inanmıyordu. Onun ya bir hayale kapılmış ya da bir düzene çarpılmış olduğuna hükmediyordu. Bununla birlikte heyecan içindeydi. Çadırı arşınlayıp duruyordu. Gözünde hep Gedik Ahmet'in gururlu çehresi geziniyor, zihninde koyu bir kargaşalık dolaşıyordu. O çehreyi göz bebeklerinden atmak, o kargaşalığı dindirmek bir türlü elinden gelmiyordu. Artık yapılacak çarpışmaları, o çarpışmaların sonuçlarını, Cem Sultan'ı, Bayezid'i ve her şeyi unutmuş gibiydi. Gedik Ahmet'in kendisini ayakta tutup emirler verdiğini, bazen azarladığını hayal ederek sinirleniyordu. İrene'yi, o yalancı erkeği de görmüyor, göremiyordu. Bir aralık gözlerini kamaştıran o ışık sanki sönmüş, ortadan silinmişti. Gedik Ahmet'in adı güzelliğin uyandırdığı çekime bile baskın geliyordu. Ama İrene değersizleşmeye, ihmal edilmeye tahammül edecek kadınlardan değildi. Oraya gelişinde ya da getirilişinde bir amaç vardı. Babasının mektup getirmek bahanesiyle ayrılıp gitmesi de iğrenç bir fikre dayanıyordu. Bunlar da olmasa İrene, Lala Yakup Bey'i kendi güzelliğiyle ilgilendirmek ihtiyacıyla kavruluyor, o ihtiyaçla kabına sığmayacak bir halde hayatının en amansız kaprisini yaşıyordu. Lala'nın yürüyen dağ gibi çadır içinde dolaşmaya başlaması tahammül kabiliyetini büsbütün eritmişti. Heybetli adamın attığı her adım yüreğindeki marazi iştahı, kızıl isteği, kara ihtiyacı dalgalandırıyor ve bu dalgalardan güzel gözlerine tuhaf bir buğu geliyordu. İrene birkaç dakika canlı dağın muhteşem yürüyüşünü seyrettikten sonra dayanamadı, aslanları da kendinden geçirecek bir sesle varlığını hatırlattı.
''Lala Bey, beni unuttunuz.''
Yakup Bey kalbine ılık bir buğse atılmış gibi birdenbire titredi, bulunduğu yerde durakladı. Şaşkın şaşkın yalancı mahinin yüzüne baktı.
Duruş yaman, bakış yaman, gülümseyiş yamandı. Her şeyi ve her şeyi unutturan Gedik Ahmet'in mağrur hayali bile bu çıldırtıcı görüntü önünde işte eriyor, kayboluyordu. Ve yüreğinde kaynayan kıskançlık yarası da sanki kapanıyor, kuruyordu. Bütün algısı karşısında gülen gül fidanına ve o fidandaki muğra bağlanmıştı. İren'e kısa bir ses darbesiyle sendeleyen koca dağı bir avuç kül yapmak ister gibi benliğinin bütün ateşini gözlerinde toplamış Lala Bey'i alevden zincirlere sarıyordu. Sert erkek bu zincirlerin ıstırap vermeyen kuşatmışlığıyla sallanıyor, tuhaf bir sarhoşluğa düşüyordu. Yakup Bey kime karşı olursa olsun yenilmek istemeyen bir adamdı. Güzelliğin sihrini de çiğnemeyi erkekliğin şanından sayardı. Fikrinin karışık, sinirlerinin bozuk olduğu bir sırada, gecenin çılgınlıklar istediği bir demde ve loş bir yerde benliğine yapışan sarsıntıdan azalmakla birlikte huylanıyordu. Bu sebeple olanca kuvvetini topladı, sert adımlarla yalancı Mahi'nin yanına geldi. Ellerini kızın omzuna koydu. ''Çocuk'' dedi, ''ben Veliyeddin oğlu değilim.'' İrene bu sözün anlamını anlamadı, biraz şaşırdı ve ardından kendini topladı, cevap verdi. ''Siz bir yiğitsiniz, yiğitler yiğidisiniz, adınız da Yakup Bey'dir, Veliyeddin oğlunu tanımıyorum.'' Veliyeddin oğlu her gül için kül, her güzel göz için kör olurdu. Bu alıklıkla zindanlara girdi, dünyaya malamat oldu. Ben kor olup yakmak, herkese de dik bakmak isterim. Dipnot: Veliyeddin oğlu Ahmet Paşa edebiyat tarihinde büyücük yer tutan şairlerdendir. Osmanlılar devrinde ilk lirik şiiri o yazmıştır. Aslen Bursalıdır, Edirne'de doğmuştur. Fatih'i okutanlardan biriydi. Öğrencisinin padişahlığa geçmesi üzerine vezir oldu. Çok büyük lütuflar gördü. Padişahın haremine bile girerdi, o derece seviliyordu. Bir gün Fatih, Ahmet Paşa ve genç musahiplerinden biri atla gezerlerken musahibin yüzüne çamur sıçradı. Şair Kur'an'dan bir ayetin yarısını okumak gafletinde bulundu. Okuduğu ibare keşke çamur olsaydım anlamındaydı ve durumla ilgiliydi ama çirkin bir hasreti ifade ediyordu. Fatih şairin bir şeyler mırıldandığını işitti, musahibe ne diyor diye sordu. Zeki delikanlı Ahmet Paşa'nın yarım okuduğu ayeti ki kafir keşke çamur olsaydım diyor şeklindedir tamamen okudu. Bu zeka hamlesi musahibin değerini büyüttü. Ahmet Paşa'yı da gözden düşürdü ve hapse atılmasına neden oldu. Bu cezadan meşhur Kerem kasidesini yazarak kurtulmuşsa da eski konumunu tekrar elde edememiştir. Fatih'in özel ilgisini bir daha kazanamamıştır. Vefatı 1496'dadır. Lala Bey işte bu maceraya gönderme yapıyor.
Başınız zaten dik, beni bile ürkütüyor.
Ürkütüyor mu? Bu soru kelime olarak değil, bir homurtu gibi Yakup Bey'in ağzından çıkmıştı. İrene'yi gerçekten ürkütmüştü. Ama kız tenine gizli bir titreme getiren o güçlü homurdanıştan ömrünün en yüksek zevkini almış, beyni sallanıyor, yüreği kalkıp iniyordu. Orada, o yarı karanlık odada Lala'nın sesi derin bir uçurumdaki yankıları andırıyor, uğultulu bir akışla damarlarına kadar yayılıyordu. Dipnot: yankı bilindiği gibi Türkçedir ve yanlış olarak kullanıla gelen aksi sedanın tam karşılığıdır. Yıllardan beri bu Türkçe kelimenin seda yerine geçirilmesine çalışıldığı halde kalemlerin aksi sedadan kurtarılması başarılı olmadı. Baki kalan o kubbede nahoş seda yine. Kız tamamen başkalaşmıştı. Damarlarında dolaşan sesi benliğine azmettirmek, beynindeki sallantının zevkini çıkarmak ister gibi şen bir sessizliğe bürünmüştü. Gözlerini yarı kapayarak o dakikanın ihtişamını içiyordu. Lala Bey'e cevap vermemişti, veremiyordu. Bey de susup kalmıştı. Ya da içinden bir iç düşüncesi tartışması geçiriyor, kafasıyla sinirlerini güreştiriyordu. Bu kaşlarının çıtaklığından, dudaklarının sıkılışından anlaşılıyordu. Bir dakika böyle geçti. İrene tam sarhoş ve tam etkilenmiş bir duruma girdi. Şimdi dağın bir daha inlemesini, o heyecan veren yankının bir daha gürlemesini istiyordu. Bu istekle şafak kızıllığıyla dolu yeşil gözlerini kaldırdı, bakışlarını Yakup Bey'in çehresine yükseltti ve titredi. Çünkü o da, o canlı da korkunç bir kaynaşma içindeydi. Gözlerde kıvılcımlar kaynıyor, çehrede binbir alev parlayıp sönüyordu. Lala değişmişti. İrene bu değişikliğin sonuçlarını düşünmeye zaman ve aman bulmadan sert bir yere gerildiğini gördü. Konuşmasına hayran olduğu, yaptığı akislerden sarhoşluk duyduğu da şimdi bir bulut olmuş kendisini kara bir tül gibi sarıyordu. Yalancı mahi kartal kanadı altına kaybolan bir güvercinden farksızdı. Kendi görünmüyor, sesi işitiliyordu.
Oh Lala Bey, korkuyorum.
Dimitrios Sofyan çadıra döndüğünde Lala Yakup Bey'i ayakta ve İrene'yi eski yerinde buldu. Sert yapılı erkek ikisini şöyle bir süzdü. Cem Sultan'ın aşkta da bir rakip, bir ortak kazandığını anladı. Derin bir neşeye kapıldı ve hemen laubalileşerek Lala'nın yanına sokuldu.
Mahi sizi eğlendirmiş olacak, halinizden öyle anlıyorum. Anlayışım doğruysa memnun olacağım.
Yakup Bey güzel İrene'yi obur bir mide gibi derinleşmiş gözlerinin içine aldı, mırıldandı.
İyi çocuk, çok iyi çocuk, gönül almayı biliyor.
Köfte horun elinden her iş gelir. Okur, yazar, çalar, oynar. İcabında atlanıp silah şorluk da yapar.
Tarife hacet yok Çelebi. Biz onun ne mal olduğunu anladık.
Emrederseniz sık sık yanınıza gelsin. Cenabınızı eğlendirsin.
Yakup Bey güzel kızı bir daha gözleriyle kucakladı ve sonra sert sert Dimitrios'un yüzüne bakarak mırıldandı.
Gelemezse getirtiriz. Bu şimdiden geri bizim hakkımızdır.
Dimitrios Cem orduları kumandanının ağa girdiğini kendi ağzıyla işitmekle bir kat daha neşelendi. Sevinç ve gurur içinde koynundan bir kağıt çıkardı.
''Buyurun'' dedi, ''okuyun, yazı Gedik'indir, mühür de onundur.''
Herifin Lala Bey'e uzattığı kağıt gerçekten Gedik Ahmet Paşa'nın mührünü taşıyan bir mektuptu. Şöhretli asker bu mektubunda Cem Sultan Hazretleri'nin kendisine selam göndermesine hararetle teşekkür ediyor, birçok senalar, dualar yapıyor ve sonunda şöyle diyordu.
''Bir olay var ki beni Büyük Şehzade Hazretleri'nin yakınlığından mahrum bırakıyor. Bu mahrumiyeti gidermek için Cem Sultan Hazretleri'nin eşiğine bağlanmaktan başka çare yoktur. Kendileri o yüksek eşikte benim ince boynum için bir halka ihsan ederlerse ne mutlu.'' Her gün bu müjdeyi bekleyeceğim ve kılıcımı Cem Sultan'ın hizmetine vakfedeceğim.
Dipnot, Gedik Ahmet Paşa'nın bu mektupta ima ettiği olay dikkate değer olaylardandır. Fatih'in Uzun Hasan'a açtığı savaşta ve Otlukbeli Savaşı'nda Bayezid'de ordunun bir kanadına kumanda ediyordu. Savaşın gerçek yöneticisi Gedik Ahmet'ti. Bu sıfatla da bütün harekatı murakabe altında bulunduruyordu. Bu savaşı kaybetmek Yıldırım Bayezid'in Timurlenk'e yenilmesi kadar ağır sonuçlar doğurabilirdi. O itibarla da en küçük bir hoşgörüye yer verilmemesi gerekirdi. Oysa Bayezid kumandası kendine verilmiş olan cepheyi acemice düzenlemişti. Birçok noksanı ve hatası vardı. Başka bir adam Bayezid şehzade olduğu için belki bu duruma ses çıkarmaktan çekinir ya da hürmetli bir dil kullanarak işi düzeltmeye çalışırdı. Gedik Ahmet böyle yapmadı. Maslahatın nezaketini şehzadenin şahsiyetinden yüksek tanıdı. Birçok zabitin yanında onu azarladı. Beceriksizliğinden dolayı adam akıllı tekdir etti. Bayezid bu ağır muameleden son derece etkilendi. Gedik Ahmet Paşa'yı tehdit etmek istedi.
''Bunu unutma Ahmet'' dedi. ''Bir gün gelir seni yaptığına pişman ederim.''
Şöhretli asker bu tehdide karşı şu cevabı verdi.
''Bana ne bugün ne de yarın bir şey yapamazsın. İşte şu ordunun önünde babamın ruhuna yemin ediyorum. Eğer bir gün padişah olup tahta çıkarsan senin uğrunda kılıç kullanmam, tek bir iş görmem.''
Bu olayın Cem Sultan maceralarındaki etkisi sırası geldikçe görülecektir. Lala Yakup Bey belki 10 defa bu satırları okudu, derin derin düşündü ve birdenbire kağıdı Dimitrios'un yüzüne fırlatarak haykırdı.
''Düzen tilki düzeni. Eski kurt tilki postu kullanıyor, dolap çeviriyor. Ama sesinden yine kurtluğu seziliyor.''
Dimitrios gülümsedi. ''Hakkın var, yerden göğe kadar hakkın var. Ama bu mektuplar hüccet mevkiindedir, senet kuvvetindedir. Gedik Ahmet'i icabında sözünü tutmaya zorlamak elimizdedir. Yan çizmek isterse kağıdı Bayezid'e göndeririz. Yalancı adamın ocağına incir diktiririz.''
Lala Yakup bu sözleri işitmiyor gibiydi. Fırıl fırıl dolaşıyor, baskıcı çehresi karışıyor, yüreğinde de kıskançlık yılanı kuyruk oynatıyordu. Şu kağıt Gedik Ahmet'in Cem'e yanaşmak istediğini ispat ediyordu. Demek ki kendi konumu tehlikedeydi. O halde bir şeyler yapmak, bu tehlikeyi karşılamak ya da düşürülmeye aday olduğu yerden düşme acısını duymaksızın uzaklaşmak gerekiyordu. Ama nasıl? Yakup Bey kıskançlık acısı ve üzüntüsü içinde bu noktayı bir türlü tespit edemiyordu. Gedik'in boş bırakacağı yeri işgal etmek için Bayezid'e kağıt mı yazsındı? Dimitrios böyle bir yol gösteriyor, açık değilse bile kapalı kelimelerle o çareyi öne sürüyordu. Ama bu sakat bir tedbirdi. Cem Sultan aleyhine kayıtsız ve şartsız ihanet etmekten iğreniyordu. Destursuz Bayezid'e sığınmayı da çirkin buluyordu. Onun istediği Cem'e zarar vermeden yükselmekti. Hem Bayezid'e yanaşmak hem Cem'i korumak istiyor ama bunu temin edecek yolları bulamıyordu. Bu yüzden yine Dimitrios'tan yardım aradı. ''Söyle Çelebi'' dedi, ''son sözün ne?'' ''Gedik'i örnek tutunuz, Bayezid'le uyuşur görününüz. Gedik oradan, siz buradan çalışırsanız Bayezid'i avutmak kolaylaşır. Kan dökülmeden efendimizi meramına erdirmek mümkün olur.'' Lala biraz daha dolaştı, sonra Dimitrios'un karşısına dikildi. Ruhunu okumak ister gibi gözlerini onun göz bebeklerine dikti. Uzun uzun süzdü, mırıldandı. ''Göç iş.'' Ağır iş, belalı iş, hayli düşünmek gerek. Sen yerine git de ben biraz dinleneyim, yarın yine görüşürüz. Baş üstüne beyim, gideyim, yalnız bir şey hatırlatmak isterim. Maksadımız Şevket Nuh Efendimizin değerli hayatını korumaktır. Bir bozgunluğa uğrayıp da çukura düşmemesine çalışmaktır. Bunu da herkesten iyi siz temin edersiniz. Benim görevim ancak düşündüğümü söylemektir. Üst tarafı size kalır. ''Anladım Çelebi, anladım. Maslahatı hayra doğru götürmek istiyorsun, bunu ben de isterim ve düşüneceğim.''
''Allah'a ısmarladık beyim.''
İrene de vedaya hazırlanmıştı. Ayağa kalkıp Lala Bey'i selamlıyordu. Lala çehresini ekşitti. ''Sen kal.'' dedi. ''Bana lazımsın.'' 10. ayrımın sonu. Sayfa 120.